Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Yine yeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta kadro eksik olduğu için yapamamıştık ama bu hafta bir kez daha gündemi değerlendirmek üzere ekranlarınızda olacağız. Şimdi ilk haberimiz uzun süredir tartıştığımız bir konuyla ilgili. Ek vergi gelecek mi gelmeyecek mi elektronik ürünlere, başta cep telefonları olmak üzere. Bakan artık geri adım mı attı yoksa kararlarından vaz mı geçtiler, kurun oynaması mı etkili oldu bilmiyoruz ama bir ay önce yapılan ek vergi geliyor açıklamasının aksi yönünde telefon ve tabletlere ek vergi gelmeyeceğini açıkladı Sayın Bakan.
Şimdi erken seçim kararı alındı gibi görünüyor. Yani biz bu programı yaparken
Cumhurbaşkanı açıklaması vardı 1 Kasım.
Erken seçim 1 Kasım'ı işaret ediliyor erken seçim için. Herhalde erken seçimin birçok zararı olacak ama tek yararı bu olacak. Ve vergi
sana göre bir seçim yatırımı mı yani bu adım?
Seçim yoksa yatırımından öte yani şu an için zaten o düzenlemeleri falan yapacak bir hükümet yok başta. Yani tam seçilmiş bir hükümet yok. Seçilmiş hükümetin işleri bence ek vergiler falan getirmek. Zaten o yüzden bir seçim hükümetinin bu tip adımlar atarak daha çok tepki çekeceğini zannetmiyorum.
Biz bu konuyu seninle beraber özel bir videoda değerlendirdiğimiz zaman açıkçası ilk yorum zaten olmuştu. Zaten ortada bir hükümet yok. Bunu yeni hükümetin inisiyatifine bırakmak evet gerekiyor diye. Benim orada bir başka yorumum daha olmuştu. Demiştim ki bu zaten ekonomik nedenlerle artan kurdan dolayı durgunlaşan pazarı hareketlendirmek için bir nevi blöf tarzı bir hareket de olabilir. Zaten yaz dönemine gireceğiz. Piyasalar zaten duracak.
Yalnız işin kötüsü verginin haberi bile zaten piyasayı hareketlendirdi. 100 bin ekstra telefon satıldı haberlerini gördük. Eğer böyle bir şey varsa yani neye niyet neye kısmet zarara girdik zaten sadece bir sözle.
Yani sonucunda kur farkı da oluştuğu için fiyatlar yükselmişti. Daha da yükselmesin diye insanlar yüksek fiyatlardan telefon almış oldular eğer 100 bin tane evet satıldıysa. Yine vatandaş kaybetmiş oldu esasında
ne yazık
zaman
ki. Çünkü kimisi bu tip haberler çıktığında ihtiyacı olmasa da gidip telefon satın alabiliyor. Doğal olarak şimdi telefon satın almasını yadırgamıyorum ihtiyacı olması bile. Çünkü insanlar şeyden korkuyor. Ya ben bugün bunu almazsam yarın 400 lira 500 lira daha fazla para ödemek zorunda kalacağım. İhtiyacım olduğu takdirde zarara gireceğim diyor aynı bir şekilde. Ne yapsınlar alıyorlar zaten satılan bir şey. Gelmesin vergi tabii ki fiyatlar artmasın ama zaten vergiye de gerek kalmadı artık.
Yani dolar bugün işte 3 liranın sınırlarında girecek. Her gün değişiyor. Son 6-7 yıllık gidişata bakıldığı zaman hani 7-8 yılda aşağı yukarı baktığında 2-3 kata yakın bir artış olmuş dolar kurunda. Bu inanılmaz bir artış anlamına evet geliyor. Dolarla maaş alanlar zenginleşirken dolar borcu olanlar daha kötü bir duruma düştüler.
Ne yazık.
Dolara endeksi Türkiye'ye gelen elektronik ürünlerde de fiyatlar ister istemez ciddi şekilde hareketlendi ve yükseldi.
Ticari zekayı tabii eleştirmek burada yanlış olur ama Türkiye'de dolarla iş yapan adam, dolarla borç alan adamın da harbiden artık dolar arttı ama zarara girdim dememesi lazım Erdi. Ben bildim bileli dolar hep yükselmiştir bu ülkede. Ben doların çakıldığını görmedim.
Tabii şeyler de var hani büyük ticaret erbapları, büyük iş yapanlar genelde yaptıkları anlaşmalarda bankalardan kredi alırken örneğin kur sabit olacak mı şeklinde ya da dolar değişse bile benim hesabım değişti mi şeklinde ciddi güvenlik önlemi olacak anlaşmalar yapıyorlar ama olan yine vatandaşı oluyor. Ne yapsın adam? İhtiyacı var. Borç almak zorunda. Dolarla borç ödemek zorunda. Arttığı zaman evet en çok da onlar kaybediyorlar.
Ne yazık ki.
Bu arada tabii bakanın başka açıklamaları da var. Diyor ki Dünya Ticaret Örgütü'nün koyduğu kurallar çerçevesinde zaten 2 yıldır bir takım önlemler alıyorduk biz diyor bu ithalat-ihracat dengesine yönelik olarak. Ciddi de tasarruf elde etmiş devletimiz bu koruma önlemleri çerçevesinde ve amacımız sadece Türkiye'nin kendi markasını oluşturmak ya da geldi telefoncu gelsin burada telefon yapsın satsın değil diyor. Örneğin diyor dünya devi bir üreticiyle parça üretebiliriz diyor biz Türkiye'de ya da bir Apple gelip Türkiye'de neden üretim yapmasın diyor. Biz biraz onun zeminini hazırlamak istiyoruz diyor.
Ya şimdi söylüyorlar tabii konuşuyorlar da altını dolduracak ben şey görmüyorum herhalde. Teknik ve bilimsel bir açıklama görmüyorum. Yani işçi fiyatları ortada, SSK fiyatları ortada, SGK fiyatları ortada bir işçi çalıştırman gerektiği zaman. Ödeyeceğim vergi de ortada. Çin dururken niye burada üreteyim ki?
Gerçi Çin'den bile kaçıyorlar artık. Yavaş yavaş Vietnam'a doğru, evet, Hindistan'a doğru kaymaya çalışıyorlar. Tabii bir sürü şey var. Vakti zamanında otomobil üreticileri Türkiye'ye gelsin diye bir takım devletin sübvansiyonları var. İşte araziyi bedava verelim ya da işte bir takım sigorta ödemelerini kolaylaştıralım tarzında. Bunlar olabilir mi? Olabilir ama olabilir. Çok ciddi planlamaların yapılması, cezbedici bazı ya hediyelerin verilmesi gerekiyor firmalara ki.
Sıkıntı olmaya başladı ülkemizde. Hani bunu çok da uzatmak istemiyorum. Bunlar çünkü apayrı konulara gidiyoruz ama şu anda yetkin mühendis diyebileceğimiz ya da daha farklı yetenekleri olan üniversite bitirmiş insan işsiz sayısı da çok fazla. Bu insanlar da iş bulamıyorlar. Şimdi bizim yapacağımız yatırımlar sürekli onun bunun yedek parçasını üretelim, onun yancılığını yapalım filan dersen sürekli sen eğitimsiz aslında eğitimi yapamamış ya da vasıfsız olarak nitelendirebileceğin işçilere yönelik iş istihdam sahası yapmaya çalışıyorsun. Bir yandan da her şehre, her köşe başına bir üniversite açarak bir sürü üniversiteli işsiz yapıyorsun yani mezun ediyorsun o taraftan. Bence artık Arge yapan bir ülke olmamız lazım. Yani şeyin devri kapandı. Üreten ülke devri kapandı. Arge yapan ülke devri var. üretimin nerede yapıldığı çok önemli değil. Yani bugün Hindistan'da da ürettirebilirsiniz. Çin'de de ürettirebilirsiniz. Vietnam'da da ürettirebilirsiniz. Önemli olan onun fikri haklarının sende olması, sattığın zaman senin kasana paranın girmesi.
Tabii arka planda ciddi hazırlıkların olması gerekiyor. Aynı zamanda onu iyi cilalayıp iyi pazarlayabiliyor olman gerekiyor. İşin o boyutu var. İşte tabii bugün ki. Ne oldu? Hızlı ve Öfkeli 7 filminde Lincoln Super Sport Car diye bir otomobil gördük. Dünyada 8 tane üretilen Arapların yaptığı bir araç. Arap diyoruz ya. Arap otomobil üretmiş. Süper spor. Ha, motoru başka bir yerden alınmış. Elektronik ekipmanlar başka bir firmadan alınmış. Muhtemelen tasarımda Avrupalıları çalıştırmışlardır ama.
Süper spor arabaların hepsi öyle zaten. Önemli olan marka.
Ha, önemli olan marka. Sonucunda bugün dünya Arapların konuştuğu filmde bir gökdelenden diğerine atlayan bir araba gördüler. Ve filmin başrol oyuncularının vay canına ne kadar güzel bir araba. Biz bunu burada tutmayalım. Araba buradan oraya uçar diye konuştuğu bir araba oldu. Ve şimdi herkes Arapları konuşuyor. Neden? Adamın sermayesi var. Petrolün biteceğini biliyor ve yüksek teknolojiye yatırım yapmak istiyor. E şimdi Türkiye'nin sermayesi yok mu? Var. Bugün öyle pırlanta gibi şirketler var ki yurt dışında çok ufak tefek rakamlarla el değiştirebiliyorlar. Yani bugün Arge yapmak isteyen Türkiye'de örneğin Koç grubu bir şirket almak istese alamaz mı?
Ya işte hep söylüyoruz bunu ama demek ki o tarafta başka dengeler var. Hayırlısı diyelim. İnşallah bu verginin getireceği zarardan bir şekilde kurtulmuşuzdur. İnsanlar daha pahalıya bir şeyler satın almak zorunda kalmazlar. Ek olarak da ülkemiz umarım bir an evvel diğer dallarda, askeri alanda zaten yapıyoruz ama diğer teknolojik dallarda da Ar-Ge yapan şirketlere kavuşur.
Ben de son olarak şunu söyleyeyim Mesut. Bakanlar değişse bile, hükümetler değişse bile devletin değişmeyen bir yatırım politikası, bir uzun vizyonu olması gerekiyor ki. Örneğin hani 2023 vizyonu konu diyelim. Bunun gibi. Ama vizyonu koyduktan sonra altında doldurulabileceği hazırlık ve çalışmaların yapılması, gerekli kişilerin yurt dışından getireceksin, oradan getireceksin. Türkiye'den destek alacaksan Türkiye'den destek alacaksın. Belli bir beyin fırtınası yapılarak ileriye dönük plan ve projelerin geliştirilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz açıkçası. Sıradaki haberimiz Android tarafından Google Mayıs ayında açıkladığı Android Mi'nin artık adını koydu. Android 6.0 Marshmallow olacak. Marshmallow'un doğrudan Türkçe karşılığı yok ama o hafif süngere benzeyen, lokuma benzeyen bir bunların yabancıların tatlısı var. Beyaz pembe renklerde olan. Marshmallow dediğimiz tatlı o arkadaşlar. İlk olarak Nexus cihazlarda görmeyi bekliyoruz açıkçası. Yeni Nexus'ların da artık eli kulağında. Her türlü görüntüde ortaya çıktı. Evet. Eğer Eylül ayında lanse edilirse Eylül ayı içerisinde iPhone'dan belki hemen sonra Huawei ve LG'nin ürettiği yeni Nexus cihazları da göreceğiz.
Belki de bir sürpriz olur, onu da söyleyelim.
Yani evet, belki de Google'la yakın çalışan Google'un farklı programlarının üye üreticiler de bu güncellemeyi hızlı bir şekilde verebilir. Android 6.0 Marshmallow tasarımdan ziyade fonksiyonelliğe önem verilmiş bir işletim sistemi sürümü olacak. Çünkü zaten tasarım konusunda biliyorsun 5.0'la materyal dizaynına geçince Google ciddi bir değişim yapmıştı. Ama 5.0'da vaat edilip karşılığı olmayan İşte enerji tüketimine yönelik geliştirmeleri görememiştik ya da bir takım RAM kullanımına yönelik sorunlar vardı. Bunların hepsinin 6.0 Marshmallow'da aşıldığı söyleniyor. Daha iyi enerji yönetimi, özellikle kullanıcıların kanayan yarısı haline gelen bu uygulama izinleri konusunda ciddi yaptırımlar var. Artık her uygulama her istediği özelliği kullanamayacak ya da kullanıcı tam olarak uygulama neyi kullanamayacağını artık daha rahat karar verebilecek. Zaten bu önemli bir güncelleme.
Google'dan sertifikalı telefon yapmanız için artık tasarımsal anlamda da birçok dayatma var. Mesela ne deniyor? Google Certified bir telefon yapmak istiyorsanız, başında Google logosu ya da kaçında Google logosu yer alacaksa kapasitif tuş kullanamıyorsunuz. Evet. Böyle bir durum var. Sanal tuşlar kullanmanız gerekiyor. Parmak izi okuyucu artık arkaya koyamayacaksınız, ön yüze koymanız lazım. Çünkü burada uyarılardan bir tanesi, arka tarafta parmak izi okuyucu olduğunda mesela Google Pay'de o dürüst kullanamazsınız. Neden? NFC anten de arkada.
Dokundurman gerekecek.
Parmak izini okutup NFC'yi okutman gerekecek. Nasıl okutacaksın arka planda olduğunda? Mesela ön tarafa koyulması gerekecek. Bunun gibi bazı dayatmalar da geliyor. Ve burada da şunu görüyorsun nerede? Qualcomm orada bir kayış var. Çünkü giriş seviyesi ve orta seviyede MediaTek'in chipsetlerinde ne parmak izi şifreleme var ne de belli bantlara destekler var. Hiçbir şey yok.
MediaTek dediğin brute force dediğiniz kas gücüm yükselsin. Mevcut teknoloji, modern teknoloji nedir? Onlar orayı biraz daha geriden takip ediyorlar.
Evet, bu yüzden de Google Certified cihazlarda daha çok markaların ürettiği ya da belli programları üye olan mesela Android One gibi cihazlarda MediaTek'i şu an yakın zamanda göremeyeceğiz ama Google ekibi hem MediaTek hem de Qualcomm üstünde çalışmaya devam ediyormuş.
Zaten şu da var Mesut. Hani Samsung ve Apple'ı bir tarafa bırakıyorum. Onlar zaten parmak izi sensörünü biliyorsun. Öndeki fiziksel butonlara koydular. Onun dışında kalan üreticiler zaten öyle zannediyorum ki parmak izi sensörünü arkaya koyarken güvenlikten ziyade açma kapama işlemi için, ödeme sistemlerinden ziyade kullanıcı parmağıyla açsın kapasın mantığından yola çıkarak yaptıkları için Google'un bu hamlesinden sonra muhtemelen onlar da yavaş yavaş artık öne olacaklar. Ama işin ilginç tarafı şu. Şu anki ortaya çıkan Nexus görüntülerinde de sensör arkada. Hem LG'nin hem de Huawei'nin cihazlarında arkada görünüyor. Belki bu cihazların tasarım kararı verildikten sonra Google böyle bir hamle yapmış olabilir. Her ne kadar Google'un dediği şekilde yapsa bile üreticiler, Google Pay biliyorsun, Android Pay dünyada şu an çok yaygın kullanılmayan bir teknoloji. Bankalarla anlaşılması gerekiyor, ödeme sistemleriyle anlaşılması gerekiyor.
Zaten ödeme sistemi anlaşılmış durumda. Visa, Mastercard desteği var. Amerika'da etkin bir şekilde kullanılıyor.
İşte dünya çapında bunun tüm uzantılarını halletmen gerekiyor. Mesela evet. Samsung'a bakıyorsun, PayPal. Türkiye'de bile çalışıyor. Parmak izi okuyucunla eşleştiriyorsun. PayPal'de bir ödeme yapmak istersen parmak izinin onay mekanizmasına geçebiliyorsun.
Google Pay'in de ama ülkemizde de yine yaygınlaşacağı konuşulan konulardan bir tanesi, bakalım. İnşallah olur bu tip şeyler. Hani Apple Pay'i de kullanalım, Google Pay'i de kullanalım.
İşte orada bankalar ve Google arasında komisyon konusunda bir anlaşma olması gerekiyor. Anlaşılırsa zaten gelecekler, orada herhangi bir sıkıntı olmaz. Bir başka haber yine Google'dan. Google'un yaptığı son bir açıklama var. Android cihazlardaki ön yüklü uygulama sayısını azaltacaklarmış. Zaten saçma sapan uygulamalar var. Çoğu çok ülkede çalışmayan ya da kullanıcıların ilgi göstermediği. Evet. İşte Google Play Books, işte Google'un bir takım başka uygulamaları, Google Play Movie, Google News Stand gibi bir sürü uygulama var. Hani bu uygulamalar arasında örneğin ben Google Keep'i kullanıyorum. Not alma uygulaması. Tüm Google cihazlarda eşleştirebiliyorsunuz Bluetooth üzerinden. Ama diğer pek çok kullanmadığımız uygulama da artık çıkartılacak. Zaten yavaş yavaş bu anti-tekel düzenlemeleri de buna doğru kayıyor. Çünkü sen Keep'i, Google Keep uygulamasını tüm Android'lere standart koyuyorsun ama diğer tarafta Evernote diye bir uygulama var ya da başka uygulamalar var. Bu adamlar diyor ki biz rekabet edemiyoruz. Google Keep'de o kadar güzel bir uygulama ki başkasına ihtiyaç duymuyorsun. Zaten ücretsiz olan bir uygulama. Böyle bir avantaj sağlayacak diğer uygulama geliştiricileri ve diğer taraftan tabii ki depolama tarafında düşük kapasiteli cihazlar için de bir nebze olsa
rahatlama olur.
Rahatlama olacaktır. Tabii ki 8 GB'lık telefonda 5 tane uygulama çıkartınca o 10 GB olmayacaktır ama en azından belli bir rahatlama sağlayacaktır. Eğer üreticiler de kendi arayüzlerindeki bir takım gereksiz uygulamaları çıkartırsa, işte Samsung'un TouchWiz'i ya da HTC'nin Sense, Sony'nin Xperia'sı gibi arayüzü gibi, telefonlar daha rahat çalışacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta bunu HTC son dönemde fark etti. Standart vermiyorsun, markete koyuyorsun. Kullanmak isteyen zaten indirip kuruyor bunları.
Ya zaten şimdi uygulama arayüzü ayrı bir şey. Hani uygulamaların içeride bulunması ya da dışarıda bulunması. Bir de bu telefonlardaki arayüz uygulamaları apayrı bir dünya.
Aynen.
Şimdi Google çıkartacak. Umarım diğer üreticiler de böyle bir hamle yaparlar. Çünkü üreticilerin de artık saçma sapan uygulamalarını görüyorsun. Samsung'da kendi dayattığı uygulamaları var. Ya istemiyorum görmek.
Yani
indireceksem ileriden sonradan indireyim yani.
Tabii arka planda kim uygulamalarda ticari anlaşmalar oluyor. Adam para kazanmak için üçüncü parti uygulamayı telefonda standart getiriyor. İşte bakıyor, Clean Master diye bir uygulama telefonda standart çıkıyor. Onu ben zaten kurarım istersem. Bir antivirüs uygulaması standart çıkıyor. Microsoft zaten artık yavaş yavaş hepsine girmeye başladı. Evet. Ya bana lisans parası ödersin ya da benim OneNote'umu koyarsın şeklinde, ama bunlara gerek yok ya. Üreticiler zaten, kullanıcılar zaten standart arayüz istiyor. Bunların çoğu arayüzü maalesef ekstra ağırlık getirerek cihazın hıçkırmasına neden oluyorlar. Hiç gerek yok. İşte HTC dediğimiz gibi fark etti bunu. Ne yaptı? Pek çok uygulamayı markete de koydu.
Ya bugün Note 5'i bile test ederken ne diyorsun? Arayüzü hala hantal kalıyor diyorsun.
Tabii öyle saçma şeyler oluyor ki arayüzde. Dünyanın en hızlı işlemcisini koyuyorsun. Dünyanın en hızlı depolama birimi var. Dünyanın en hızlı RAM'lerinden birisini kullanıyorsun. Sonra menüden menüye geçip tekrar ana ekrana geldiğin zaman widget 2 saniye sonra geliyor.
Olmaması gereken.
Üzülüyorsun, kafana tokuyorsun.
4 GB'da bellek var yani.
Yani aynen. Bu tüm üreticilerin aslında yaşadığı sorunlar. Umarız Google'un bu hamlesi diğerlerine de örnek olur ki zaten Google böyle bir şey yapıyorsa aslında alttan alta da
diğerlerine
siz de buna göre kendinizi ayarlayın diye mesaj veriyor. Note 5'ten bahsettin. O zaman Note 5'le devam edelim. DisplayMate bu mobil cihazlardaki ekranların analizini yapan, artık sektör standardı olmuş bir saygın kuruluş. Onların yaptığı yeni çalışmaya göre, ki zaten S6'da bunu söylemişlerdi, Note 5'in ekranı da bir mobil cihazda kullanılan en iyi ekran.
Samsung'u burada yani tebrik etmek lazım. Her ne kadar yazılımsal sıkıntılarla boğuşuyor olsalar da, biliyorsun Galaxy S6 serisinde de, Galaxy S6 ve S6 Edge'de bellek taşma sıkıntısı vardı. Kontrolcüyle ilgili bazı problemler yaşıyorlardı. Burada da en iyi ekran, en iyi kamera, en iyi dahili depolama. Hep bunları hep en iyisi aynen diye söyleyebiliyorsun. Yani bu bir telefonda bu kadar en iyinin bir arada olması gerçekten süper bir olay.
Ki çoğunu da kendileri geliştirip üretiyorlar.
Evet.
Bir de bu var.
Kameradaki sensöre kadar bugün kendileri yapmaya çalışıyorlar. Helal olsun diyoruz adamlara. Keşke bir tane de Türk şirketi olsa böyle.
Yani evet, bak bu çok aslında önemli bir nokta. Şimdi sokaktaki kullanıcı belki bununla çok fazla ilgilenmiyor. Çünkü örneğin iPhone aldığın zaman hemen hemen her şeyin en iyisini zaten cihazda görüyorsun. Ama Android tarafında mesela Samsung'a bakıyorsun, en iyi ya da en iyi ikinciyi kullanıyor duruma göre. Ama kullandığı şeyi kendisi geliştirip üretiyor.
Evet,
bu bambaşka bir durum.
Dinle hakikaten. Arasıya kendi üreten bir adam. Yani bambaşka bir dünyadalar.
Bunların
İşlemciyi de kendi üretiyor. Bir tek yazılım kaldı onların işte.
Yani düşün, işlemciyi kendisi üretiyor. Rakibininkini de üretiyor. Evet. Yani bu nasıl bir artık yatırımsa.
Bambaşka bir dünya.
Arka tarafta fabrikalar çalışan binlerce işi gerçekten muazzam bir kaynak haline dönüşüyor. Farklı değerlendirme kriterleri var. En yüksek parlaklık seviyesi, özellikle açık hava koşullarında, yüksek güneş ışığı koşullarındaki görünebilirlik gibi pek çok kriterde, ekran yansıması gibi konuların hepsinde açık ara farklı lider çıkmış Note 5'in ekranı.
Senin videoda da benim en çok dikkat ettiğim şey, Erden'in Note 5 incelemesini izlerseniz eğer, caddede çekiyorlar zaten.
Öyle baktı.
Evet. Taksim Meydan, Taksim demişim. Beyoğlu.
İstiklal Caddesi'nde.
İstiklal Caddesi'nde meydanda çekim yapıyorlar ve çok rahat bir şekilde gündüz vakti hem arka planı görebiliyorsun, çok fazla pozlamayı patlatmadan
hem de ekranı
canavar gibi görmeye devam ediyorsun ve orada sen belirtiyorsun özellikle elden bunu ayarladık diye.
Aynen.
Otomatik modda daha da parlak zaten ekran.
Aynen. 600 kandil seviyesinin parlaklığı var gerçekten. Eskiden sorundu bu. Açık hava koşullarında telefonu görmek ve kullanmak yer yer problem yaratabiliyordu şimdi ama şimdi kalmadı. Üstelik hani Super AMOLED yıllarca eleştirilen bir panel türüydü. Genelde parlaklık seviyesinin yeterli gelmedi. Evet, siyah gibi renk üretim konusunda bazı kriterlerde öne çıkan ama çoğu zaman da geride kalan bir teknolojiydi. Ama adamlar nasıl yatırım yaptıysa son iki jenerasyondur en iyi ekranlara imza atıyorlar. Bu gerçekten de büyük bir avantaj. Note 5 böyle bir sıfatı da kazanmış oldu arkadaşlar. Sony cephesinde yeni nesil akıllı telefonlar öncesinde yeni bir aksesuarın duyurusu gerçekleştirildi. Smart Band 2 yeni fitness takibi, yani aktivite takibi yapabilen bilekliği duyurdular. Ekranı olmayan, sadece üzerindeki farklı renklerdeki LED ışıklarla bildirim yapabilen ve yeni eklenen sensör sayesinde uyku takibi, hareket takibinin dışında artık nabız da ölçebilen bir bileklikle karşı karşıyayız Mesut.
Ya akıllı saatler çoğaldı. Akıllı saat sahibi olanların böyle şeylere ihtiyacı yok aslında bana sorarsa. Ekstra olarak Sony'nin, Moni'nin de bu işte ne kadar karlı olabileceğini merak ediyorum. O kadar ucuz artık bu tip işleri ölçen cihazlar var
ki. Xiaomi Mi Band var. Herkesin kolunda görmeye başladığında nereden aldın? Abi AliExpress'ten 15 dolar aldım.
İşte.
Bana maliki 20 dolar oldu.
Bu kadar.
Gibi böyle şeyler söylüyorlar.
Şimdi bu tip cihazlar çoğaldıkça ben Sony'nin, Moni'nin bu sektörde iyice sıkışacağını düşünüyorum. Şimdi ekranı da kaldırmışlar ki ucuzatmak için. Razer'ın var bugün. Mark Nabu olarak baktığın zaman. Ama tabii Razer'ın nabusu 50 bin tane yazılım sıkıntısıyla uğraşıyor şu anda.
O aslında onda fiyatı ucuz. Evet. O da 40-50 dolar. Kendi sınıfının ucuz cihazlardan birisi. Ben geçen toplantı için Dubai'ye gittim de oradaki bir markette baktım. Mesela Jawbone var. Apple tarafındaki en popüler markalardan birisi. Onun Apple 3'ü var mesela. Ona baktım. Amerikan fiyatını çevirdiğim zaman oradaki direğimi yaklaşık 180-190 dolar civarına geliyor. Pahalı. Microsoft'un kendi bilekliğine baktım. O daha da pahalı mesela. Arada işte V-Things gibi saat tarzı aktivite takibi yapabilen cihazlar var. Onlara baktım. Hepsi pahalı.
Evet.
Diğer tarafta da işte 10 milyonlarca satan 19 dolar alabildiğin Mi Band var. Adımını sayıyor mu arkadaş? Sayıyor. Kalorinin ne kadar yaktığını görüyor mu? Görüyor.
Görüyor. Telefon da bugün adım sayıyor.
Sayıyor. Derdinse. Yok hani aynı zamanda bir aksesuarı mı olsun? Akılda bir aksesuar olsun diyorsan işte 10 dolar 15 dolar satılıyor. Bu adam para kazanmıyor mu sence? Kazanıyor.
Evet kazanıyor. Yani ben bu bantların bu fiyatlarını tam olarak çözebilmiş değilim.
Yani şöyle bir şey var. Böyle yeni bir bant geliştirirsin. Geliştirirken yeni duyuracağın telefonun tasarımından esinlenirsin ve belki onu bundle yaparsın. Kutu içerisinde verirsin.
Ya bir de zaten bunların elektronik mürekkep kullanan çok güzel bir bantları vardı. Evet. Sen onu geliştir.
Evet.
Daha aşağısına geçmeyen, yok ekranı kaldırdım led koydum falan diye. Sony'ye açıkçası çok yakıştıramıyorum bu tip şeyleri.
Ya bu bilekliğin güzel olan tarafı şu. Aslında pek çoğu böyle ama bazı rakipleri yapmadığı için söylemekte gerek var. Hem Android hem de iOS tarafında evrensel bir bileklik. İstediğin cihazla kullanabiliyorsun. Bunun dışında yine farklı renk seçenekleri var. Onu da söyleyelim. 60 ülkede satışa çıkacak Eylül ayı içerisinde. Bir saat tam şarj olduğunda 2 gün kullanılabiliyormuş. Yani Sony'de pil konusunda ne yapsa oluyor. Evet. Yani bunu da yapmış, becermişler. Onu söyleyelim. Fiyat olarak da 119 euro. Yani çok düz kaba taskara. 150 dolara denk gelir aşağı yukarı.
Pahalı.
Yani en ucuzlardan birisi değil. Onu söyleyelim. En pahalısı da değil ama genel olarak bakıldığında yapabildiklerine evet nazaran fiyatı yüksek. Onu da söyleyelim. Ama tabii Xiaomi Mami diyorsun, bu markayı bilmeyen, kaliteli bir şey almak isteyen de binlerce insan var.
Öyle.
Böyle bir ihtiyaçtan yola çıkıp markete gittiklerinde illaki Sony'nin ürüne de bakarlar diye düşünüyorum. Huawei'den yeni bir haberimiz var. Huawei'nin Honor serisi çok popüler bir seri. Çin'de milyonlar satan, dünyada da yoğun ilgi gören bir seri ama ne yazık ki Türkiye'ye gelmedi. Benim duyumlarıma göre bu sene için bir gayret gösterdiler ama olmadı. Muhtemelen seneye gelecek çünkü Honor markasının politikası farklı. Sadece online satılan, ona göre bir planlamanın yapılması gereken bir ürün grubu. Huawei şimdi Honor serisine 7i adını verdiği bir model kazandırdı. Bu modelin en büyük esprisi bizim konsept olarak ilk defa Oppo'da gördüğümüz. Daha sonra başka markalarında adapte oldu. Ana kameranın, arka kameranın dönerek aynı zamanda ön kamera gibi işlev yapabilmesi.
Artık gerek kalmadı bunlara. Yani bir şeyi döndürmekle kimse uğraşmak istemiyor. Günümüze bakıyorsunuz arka kamerası ön kamerası eşit bir sürü telefon var artık. Yani 13 megapiksel kamera alacağım da arkadan öne döndüreceğim de uğraşacağım da. Eski bir konsept. Yani
Telefonu
gördüğümde de bana sanki eski bir telefonmuş gibi göründü. O kadar eski bir konsept ki. Gerek kalmadı artık bunlara.
Yani evet, onun o dönme mekanizmasının beklenmesi vesaire. Orada tabii ileriye dönük cihazın güvenilebilirliği, dayanıklılığı konusunda da aklımda bir sürü soru işareti oluyor. Ama hani değişik bir şey istiyorum. Ana kamera kalitesinde ön kamera fotoğrafları çekmek istiyorum diyenler için belki bir nebze çözüm olabilir. Ama işte en son biz Xperia C5 Ultra'yı inceledik. Önde de XMRR sensörlü 13 megapiksel kamera var. Arkada da.
Arkada
otofokus yapıyor önde. Arkada HDR çekiyor. Önde HDR çekiyor. Evet. Şimdi niye böylesi bir Zamazingo'ya
uğraşayım diyebilirsin ki. Yani burada tamamen fiyat hassas bir olay. Yani kalkıp da fiyat diyenden 100 olur ucuz olacaksa iyi ama kamera modüllerinin fiyatı da firmaya en kalitelisi 10 dolar 15 dolar maliyet yüklüyormuş.
Ki esasında en kalitelilerden birisini kullanmışlar. Sony üretim bir sensörü var, onu söyleyelim. F2.0 diyafram değerine sahip ve lensin korunması için de safir cam kullanmışlar üstte. Ki safir cam biliyorsun kullanılıyor zaten. Evet. İlk defa bunların kullandığı bir şey değil. Günde ortalama 132 kere arka kamerayı çevirirsen 2 yıl boyunca mekanizma bozulmuyormuş. Böyle bir kalite uyarısında bulunuyorlar. Bunun dışında diğer özelliklerine baktığımız zaman orta seviye civarında yer alan bir telefon. Snapdragon 616 var. 615'den farklı, frekansı biraz yüksek ve daha biraz gelişmiş bir modemi var. 2 GB RAM var. 3 GB RAM'li versiyonu da var. Ve yine muhtemelen RAM'e göre 16 ya da 32 GB'lik depolama seçeneği var. 3100 mAh pil var. Allah'tan pili çok küçük tutmamışlar da en azından oradan biraz kazanır gibimize geliyor. Ön kamerası ilginç ya da kamerası ilginç bir başka telefon Lenovo'dan. Lenovo dünyanın ilk çift ön kameraya sahip telefonunu duyurmak üzere Mesut. Konsept bizim HTC'de gördüğümüz konsepte benziyor. İkinci kamera ön kameradan biraz daha düşük çözünürlüğe sahip olup daha ziyade serbest odak yapabilmek için kullanılacak.
Derinlik algılama teknolojisi. Şimdi derinlik algılamayı sadece odaklama yapıp arka tarafı buğulu hale getirmek için düşünmemek lazım. Yani bokeh efekti vermek için çalışmayacak. Bu aynı zamanda derinlik algılayabiliyorsanız eğer kişinin canlı olduğunu ve o anda ışık koşulları ne olursa olsun genelde ışık koşullarına karşı daha hassas hale geliyor. Suratını tanıyıp güvenlik işlemlerinde kullanabiliyorsun. Büyük ihtimalle ben güvenlik arttırma işlemlerinde de kullanacaklarını, hani surat tanıma, telefon açma gibi işleri de bu cihaza koyacaklarını düşünüyorum.
Bak, giriş seviyesi bir cihaz olduğu için o kadar zaman uyguyu düşünmüşlerdir. O kadar detay düşünüp yazılımda o kadar katmışlarmıdır ondan emin değilim ama.
615 Yonga dediğin çok şey değil aslında herhalde genel olarak. Bak.
Yok, cihazın fiyatı çok uygun olacak. Ondan dolayı söyledim. Hani...
Ya yazılımsal olaya bakıyor. Tamamen desteklenen şeyler bunlar çünkü Yonga'nın içindeki direkt resim işlemcisi tarafından. Eğer isterlerse çift ön kamera da varsa yapabilirler.
Yapabilirler ama...
Çünkü çift ön kamera dediğin şey aslında baktığında çok da giriş seviyesi cihaz özelliği
yok,
değil.
Yok değil yani. Ama orada dediğin de olabilir. Ama diğer taraftan dünya genelinde kullanıcılar öz çekime odaklandıkları için hani pazarlamayı muhtemelen artık bunun önden çekerken bile arkayı bulaştıracaksın. SLR gibi kendi fotoğrafını çekeceksin tarzında bir yaklaşımla evet, pazarlarlar diye düşünüyorum.
Önden çektiğin fotoğraflarda genelde sen bulunduğun yeri göstermek istiyorsun. Tamam mı? O çok yanlış bir konsept olur. Yani sen genelde kendini böyle çekerken nerede çekiyorsun? Bakın ben buradayım.
İşte burada muhtemelen yine 88 derece lens kullanacaklardır. Bir miktar gösterirsin ya da yan çekersen belki kendini gösterebilirsin ama.
Güvenlik açısından çok rahat kullanılabilecek bir teknoloji. Çünkü derinlik algılayıcı kamera gerçekten o tarafta büyük kolaylık.
Belki tabii güvenlik tarafında bu cihazı deneyip daha sonra ileriye dönük üst seviye cihazlara da bunu getirmek isteyebilirler. Sonucunda yeni bir konsept değil. İşte HTC'de gördüğümüz daha sonra başka cihazlarda da olan. Sonucunda arkayı yapıyorsun, önüne de yaparsın. Tabii o da canım. Sensörü biraz küçültüp öne taşıyorsun. Bundan ibaret esasında yaklaşım.
Zaten Qualcomm'un yeni chipsetlerindeki resim işlemcisi dual kamera olayına destek veriyor direkt olarak. Bu çipin içinde gelen bir destek size. Aynen. Kullanırken çok zorlanacağınız bir olay değil açıkçası.
Yani işlemci getirmiyor ekstra çok fazla. Yıllardır da süre gelen bir teknolojiydi. Telefonun tam olarak ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Fiyat anlamında da bilmiyoruz ama Vibe S1 ismi adı altında işte Snapdragon 615, 2 GB RAM, 16 GB depolama gibi özelliklerle çıkacak. Lenovo'nun da fiyatının uzak doğuda makul olduğunu düşünürsek eğer bu donanımda dikkate aldığımız zaman çok pahalı bir telefon olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Akıllı saatlerden az önce kısmen bahsetmiştik. Intel geçtiğimiz sene dünyanın önüne gelen saat üreticileriyle akıllı saat işbirliğine gideceğini, onların yapacağı saatleri akıllandıracağını açıklamıştı zaten ki yine geçtiğimiz sene bizim de katıldığımız IDF etkinliğinde Fossil grubuyla işbirliğini duyurmuşlardı. Fossil dediğimiz marka bugün kendi saatlerinin dışında işte Tommy Hilfiger, ne bileyim bak Dizel gibi pek çok aslında tekstil markasında saatlerini dizayn eden ve üreten bir firma. İlk saati bu seneki IDF'de gösterdiler. Tipi olarak çok büyük bir şekilde motorla motor 360'a benziyor. Tasarım baya baya onlarınkine çok yakın ama alt taraftaki donanım farklı. Intel'in Edison platformunda gördüğümüz işlem gücünü, işlem birimini barındıran bir saat. Yazılım zaten Android Wear. Telefona baktım, yazılıma baktım. Dedim ki bu yazılımda bu telefonlar, bu saatler olmaz. Çünkü Android'ler hala çok şey bakir kalıyor.
Bakir kalıyor. Ya bir de akıllı saatte gerçekten herhalde hep söylüyorum ama Apple Watch'u kullanınca daha da çok ortaya çıktı. Ekran hep açıp kalmıyorsa, bir hafta pil süresi gitmiyorsa koluna takmaya değecek cihazlar değil.
Aynı şey değil.
Yani kullandım o kadar. Arada böyle açılmıyor. Döndürüyorsun bakıyorsun saat yok ortada. Şarjı bitti diye korkuyorsun. Saat bu arkadaş ya.
Ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz saatte bir arkadaşım Apple Store'a gidiyor. Saat alıyor. Hatta geldi saat alın beraber bakalım. Beraber kutusundan çıkardık. 2 saat kullandı. Şu yorum yaptı. Sadece şu yorum yaptı. Steve Jobs olsaydı bu saat böyle olmazdı. Yıllardır Apple kullanan birisi vardı. Apple'ın Apple'ı aşık kişilerden birisidir. Steve Jobs olsaydı bu saat böyle olmazdı. Ne kullanım kolaylığı olarak bir Apple mantığını yansıtıyor, ne de kalite algısı olarak Apple'dan beklediğin o kaliteyi yansıtabilen bir saat değil dedi. İki saat sonra bak, iki saat sonra aman kapanmasın diyerekten aynı gün gitti saati geri iade etti.
En iyisini yaptı.
Çünkü Apple, şunu söyleyeyim, Apple Watch'larda 14 gün koşulsuz para iade garantisi veriyor Apple. Ben bir Apple çalışanıyla konuşmuşum. Diyor ki 13 gün kullanıp getiren var. Eğer saate zarar vermediysen alıyorlar geri.
O zaman çok iyi. En azından beraberinin aslında bir tane de şey alacaksın. Koruyucu takacaksın üstüne, kullanacaksın deneyimlemek için.
En azından şey kurnazlığı yapmamışlar. Hani aldın sen bunu, artık sana para iadesi vermem. Hediye çeki vereyim, git başka bir şey al, evet. Yapmamışlar. Kullanıcıya saygı duyarak böyle de bir yaklaşım var. Şimdi ucunda açık artık, kapıyı da gösterdik. Belki gidip alıp.
Belki denerler en azından.
Ama yine de ilk etapta o parayı vermen gerekiyor. O para olmadan tabii gidersen saati alamazsın. Apple'dan bahsettik, peki Apple'a devam edelim o zaman. iPhone 6s için artık geri sayım başladı. Henüz resmi olarak duyurulmadı ama muhtemelen 9 Eylül tarihinde resmi lansman yapılacak. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus. Hatta bir iPhone 6c haberi var. Belki bu telefonlarla birlikte, belki Kasım ayı içerisinde onu da göreceğiz. Ucuz yollu. Ucuz yollu demeyelim de diğerlerine nazaran biraz daha makul fiyatlı olacak telefon da olabilir. Şimdi geçen bir sene en çok tartışılan konu iPhone'un kasasının bükülmesiydi. Unbox Therapy isimli bir kanalda. Kanalın kurucusu bunu keşfetti, buldu. Olay oldu.
2,5 milyon üyeye sahip olmasının yegane nedenlerinden biri.
Sadece o neden değil, Apple'ı büktüğü için Samsung'un da yakınlaştı. İşte Samsung'un Note 5 lansmanına giden, Samsung'un özel projeyle kendi kanalında videosuna yer verdiği bir adam haline de dönüştüm. İyi de bir pazarlama yaptılar esasında. iPhone'u büken adamla evet. Note 5 duyurusu yap. Gerçekten güzel oldu. En azından Samsung için öyledir diye düşünüyorum. Şimdi iPhone 6s'nin kasasını bulmuş ve bunu test etmiş. Özel bir test cihazında, ki bu kişinin yakın olduğu bir telefon kılıfı üreten firma var. Test cihazını ondan temin etmiş anladığım kadarıyla. iPhone 6 ve iPhone 6s'nin kasasını aynı koşullarda test ediyor. iPhone 6'da 6000 sınıfı bir alüminyum kullanırken iPhone 6s'de 7000 sınıfı çinkoyla güçlendirilmiş bir.
3 kata kadar neredeyse daha sağlam bir gövde elde ediyor.
Aynen, açıkladığı rakamlara göre diyor ki iPhone 6 13 kiloluk bir baskıda bükülürken diyor, iPhone 6 39 kiloluk bir baskıda bükülüyor. Yani ciddi bir güçlendirme söz konusu. Kasa biraz kalınlaşmış ama böyle bir güçlendirme sonrasında biraz kullanıcılar...
Kalınlaşmış dediğiniz 1 milim.
Yani 1 milim. Yani evet. Sahasına bakıldığı zaman kullanıcı için çok fazla fark edecek bir durum da değil ama o kalite algısını güçlendireceği için 1 milim değil de 2 milim de kalınlaşsa kullanıcılar zaten çok fazla ses çıkarmayacaktır diye düşünüyorum.
Bu kalınlaşma yalnız kamera modülünden de olabilir. Çünkü ben birkaç şeye böyle göz şahidi olma şansı elde ettim. Yeni kamera modülü çok büyük ve farklı erdi. Belki de kamera modülü içinde kasayı biraz kalınlaştırmış olabilirler o tarafta.
Dışa çıkıntı yapmasın diye mi, yoksa sığsın diye mi?
Yok, sığsın diye. Çünkü yeni kamera modülü eskisine göre çok daha büyük benim gördüğüm görüntüde.
Şimdi 12 megapiksellik bir sensör kullanacakları söyleniyor. Bu sensörün son üretimi olduğu ve WRGB alt piksel dizilimine sahip olduğu söyleniyor. Bunu kullanan kim oldu? Huawei mesela P8'de kullandı. Sensör hakikaten büyük. Arada bir beyaz piksel dizimde olduğu için gerçeğe çok çok daha yakın görüntü verdiği söyleniyor.
Biliyorsun Apple'ı. Kendi
paketini geliştiriyor. Üzerine optik görüntü sabitleme vesaire bayağı çalışıyorlar. Evet. Dolayısıyla hem sığdırmak hem de mümkün olduğu kadar dışa az çıkıntı yapsın diye belki öylesi bir tercihde bulmuş
belki
olabilirler.
Belki ondan olabilir. Tabii bir de kasada daha sağlam olsun diye de olmuş olabilir tabii. Bu sadece benim görüşüm. Gördüğüm resimden yola çıkıyor.
Son bir yorum da ben yapayım bu konuda. Şimdi 3 çekirdekli yeni bir A9 işlemcisini kullanacağı söyleniyor, yüksek frekanslı. O tarafta da yine işlemcinin termal bütçesini geliştirebilmek için de kasayı kısmen kalınlaştırmış olabilirler. Öyle zannediyorum ki heyecan verici bir telefon olacak.
Ya zaten şöyle bir durum var gerçekten. Adamları işlemci üretiminde tebrik etmek lazım. Bakın bugün Samsung'a diyoruz ki en iyi Android işlemcisini üretti diyoruz. Ama en iyi işlemci üretti diyemiyorsun. Neden? Evet. Bir tarafta 8 çekirdekli bir cihaz var. Full force çalışıyor, bir puan elde ediyor. Bir tarafta 2 çekirdekli bir işlemci var. Çatır çatır işini görüyor.
Ben sana daha başka bir örnek vereyim. Hani çok çekirdeği bir tarafa bıraktım. Tek çekirdek performanslarına baktığın zaman, yani Galaxy S6 ve iPhone 6'yı yan yana getiriyorsun. Tek çekirdek ölçümü yapıyorsun. iPhone 6'daki işlemci 1.4 GHz'de çalışıyor. Diğerindeki işlemci 2.1 GHz'de çalışıyor. Ama %10-15 iPhone 6 daha yüksek skor alabiliyor.
Yani o yüzden 3 çekirdekli biraz daha hızlı çalışan bir işlemciyle beraber geldiğinde yine iPhone 6s işlemci konusunda öyle bir noktaya çıkmış olacaklar ki diğerleri oho yine daha çok var. Snapdragon 820'ler 840'lar belki.
Muhtemelen Galaxy S7 ve Note 6 ile birlikte Samsung da o topun altına girecek. Çünkü hem Nvidia hem de Apple şunu gösterdi. Eğer ARM'ın verdiği çekirdek tasarım üzerinde biraz çalışırsan %10 ila %20 arasında gidebileceğin bir alan var esasında tek çekirdek performansında. Samsung iyi işlemci üretiyor ama standart tasarım dışında da çok fazla çıkmıyor. Dolayısıyla buradan yola çıkarak yeni jenerasyondaki Exynos M adı verilen bir işlemci çok uzun süredir konuşuluyor zaten. Samsung'da bir sıçrama görebiliriz ama öyle zannediyorum ki A9 çıktığı anda
en iyilerinden.
Scoreboard'da o skor tablosunda birinci sıraya oturacak. Hatta ki en azından tek çekirdek performansı.
Scoreboard'da 8 çekirdekleri geçebilir herhalde.
Şimdi 3 çekirdek olunca, çünkü mesela 3 çekirdeği biz nereden biliyoruz? iPad Air 2'de var. o çok çekirdek performansında 8 çekirdekli Android'lere yaklaşabilen bir performans koyarken şimdi daha yeni mimari, optimize daha edilmiş mimari,
işlemci.
Frekans daha yüksek, 14 nanometre olacak. Dolayısıyla orada belki daha ciddi bir gelişim de görebiliriz. Son haberimiz yine Google cephesinden. Google'un yeni bir işbirliğini anlatacağız sizlere. Google farklı donanım alanlarına girmeye devam ediyor. İşte telefon, saat derken şimdi artık modem router tarafında varlar. Bu tarafta da dünya çapındaki en popüler markalardan birisi TP-Link'le çalışmışlar ve yeni 10 hub ismini verdikleri yeni bir kablosuz router var. İçerisinde 13 tane anten olan, evet. Çok şık bir tasarıma sahip.
13 anten kısmı çok ilgimi çekti. Yani şimdi aslında 13 anteni de gördükten sonra herhalde çekim gücü kesin çok yüksek olacaktır.
Yani zaten hız olarak baktığın zaman Mesut 1900 megabit per second, saniyede 1900 megabitlik bir hızdan bahsediliyor ki bu hızları biz daha önce başka TP-Link'in ya da Asus'un ve başka firmaların bazı routerlarında da gördük ama bunlar hep teorik hızlardı. Pratikte yaşayamıyordum bu hızları.
Evet, şimdi burada 13 antenin şöyle bir ayrıntısı olabilir. Belki de 13 cihaza aynı anda bandı bölüp hizmet verebilecek bir modemdir.
Zaten
teknik detayını göremedim.
Zaten esasında muhtemelen konsept onun üzerine kurgulanmış durumda. Çünkü Google'un ürün gamına bakıyorsun. İşte Nest, Dropcam gibi güvenlik kameraları vesaire var. Aynı zamanda Android tabletim var, Android telefonum var, Android akıllı saatim var, Android televizyonum var. Bunların hepsinin anlık olarak kullandığı internet hızı, hangisine ne kadar bandwidth atayabileceğini seçebilmen gerekiyor. Bunu kendi arayüzü üzerinden yapabilen bazı özel routerlar var.
Evet.
Ama yaygınlaştırmak ve Android ekosistemine dahil edebilmek için Google anladığımız kadarıyla TP-Link ile bir işbirliği yapmış. Bu sadece TP-Link ile çalışacağı anlamına gelmiyor. İşte Nexus'ta hangi firmayla başladı, nereye gittiğini biliyoruz. Belki ileride Asus'ta da çalışabilir, belki ileride Cisco'da da çalışabilir. Bunu bekleyip göreceğiz ama bu konseptin en güzel özelliği şu, sonucunda routerların içerisinde telefon donanımına yakın donanımlar var. Hatta bazı routerlar GPU'su kapatılarak internet işlemcisi adı altında Snapdragon serisi özel işlemciler kullanıyorlar. Bunda da benzer bir donanım var. Yazılım güncellemeleri de doğrudan Google'dan gelecekmiş. Artık alışık olduğumuz bir konsept bu.
O güzel olmuş gerçekten ama ekstra olarak bence artık bu routerların üstüne ekran kadar elektromanyetik dalga yaydığını yazan bir sertifika, bir değer koymaları lazım. Telefonda SAR değeri diyoruz. Çünkü herde bakıyorsun, routerlar çok güçlenmeye başladı.
Acayip.
Çok fazla antenden bahsediyoruz.
İnanılmaz güçlendi antenler diye
bu arada. Şimdi bu ne seviyeye geldi acaba? Hangi seviyede? En azından o router'ı aldığım zaman acaba yandaki router'ı tercih etseydim ne kadar elektromanyetik dalgadan kurtulacaktım? Bunu görmek istiyorum artık.
Aynı fikirdeyim. Fonksiyonellik tarafında da TP-Link'te de bazı ürünler var. Başka firmalarda da var. Artık bu routerların üzerinde ekran da olmalı. O kadar güçlendiler, geliştiler ki bir takım özellikleri görebilmek ya da anlık internet trafiğini takip edebilmek
değerleri için. Değerleri izleyebilmek için.
Böylesi ekranlar, dokunmatik ekranlar önemli. Bu bir başlangıç. Muhtemelen bu konseptle de yeni modeller bu özelliklere kavuşacaktır. Fiyatı Amerika pazarı için $200 ama zaten biz üst seviye routerlardan da biliyoruz ki onların fiyatları ucuz değil.
Ucuz değil. Zaten yani bugün böylesi bir routerın da $200 aşağısı da olmasını bekleyen
bir hayalperest. Yani $30 $40 da router satılıyor ama bu saniyede 1900 megabitlik hızları sunan özel çipler işte Broadcom'da var, Qualcomm'da var. Bunlar zaten tek başına maliyetleri de yüksek olan ürünler. Zamanla fiyatlar belki düşebilir ama hani premium diyoruz hep telefonda. Bunlar da işte router pazarının premium ürünleri. Dolayısıyla fiyatlar da çok ucuz değil.
Tabii yani sadece Wi-Fi'den değil bugün Bluetooth'tan falan bağlanabildiğiniz bir router'dan bahsediyoruz. Bunu çok tam merkezi işlem ünitesi gibi ve Google'ın yazılım güncelleyecek olması da ileride yine özellikle eklenebileceğini gösteriyor. Merak ettim bir cihaz.
Yani bu router'a sim kart takabilsen telefonu da kullanırsın, öyle özellikleri
Google'u
var.
Bunu görüyorsun değil mi? Yani şimdi de router'lar için yazılım işine girmiş durumda.
Yurt dışında bir yorum vardı. Çok güzel bir yorum. Deniyor ki Amerika pazarı için baktığınız zaman şimdi Google'un kendi cihazları var. Google Amerika pazarında fiber internet hizmeti veriyor. Google Amerika pazarında sanal operatörlük hizmeti veriyor. Router'ı da evine gelip koydun.
Evet, şimdi yazılımı da kendi yapıyor.
İnternet eşittir Google. Hani Süper Online'in bir reklamı vardı ya, Türkiye'de internet eşittir Süper Online diye. Yani bu gidişle dünyada internet eşittir Google olacak. Adamların çıkmadığı, yani girmediği yer yok.
Telefonundan router'a, oradan internet altyapısına, internete çıktığın kanala kadar her yerde.
Balonla internet dağıtacağım, oradan onu vereceğim, buradan bunu vereceğim. Her yerde karşımıza çıkıyordur. Umarız bu hizmetler Türkiye'ye de gelir. Çünkü bunların çoğu dünyada henüz yaygınlaşabilmiş şeyler değil. Bunları da artık bekleyip görmek gerekiyor. Bu mobilitedeki son haberimizdi. Bu haftalık da bizden bu kadar arkadaşlar. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi her zaman olduğu gibi yine videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.